tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aktepe. Ben Sedat Ağoğlu. 2017 yılında da Türk tarihinin izindeki arayışlarımız, soruşlarımız devam edecek. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyoda bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
2017 yılında da az önce söylediğimiz gibi hocam tarihimizi anlamaya, araştırmaya sizin çok büyük katkılarınızla, Türk Tarih Kurumumuzun katkılarıyla devam edeceğiz Güray Hocam.
Evet, bugünkü konumuzda yine Timurlular Devleti ile ilgili Türk tarihinin izinde önemli devletlerden ve konulardan birisiyle birlikteyiz.
Hocam önce kurumunuzla birlikte yaptığımız işbirliğiyle çok çok teşekkür ediyoruz. Refik Turan hocamıza da size de kitap armağanlarımız oluyor dinleyicilerimize her programımızda. Onun için ben telefon numaralarımızı hatırlatayım. Bu hafta hangi kitabı vereceğimizi duyuralım hocam. Sonra Timurlular Devleti'nin devamıyla ve özellikle Ankara Savaşı'yla bu hafta bunları konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız, yorumlarınız için ve ayrıca kitap armağanımız için yapmanız gereken iş basit, biliyorsunuz. 463-34-19, 463-34-21 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimize bir mesaj gönderebilirsiniz. trttürktarihi@trt.net.tr ya da kısa mesaj numaramız var. Ona da bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. 535-472-60-11. Bu haftaki kitap armağanımız hangisi hocam? Hangi kitabı göndereceğiz dinleyicilerimize?
Kitap armağanımız Türk Tarih Kurumu yayınlarından Timurlular zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu Halis Bıyıktay tarafından hazırlanmış. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan bu eser 1991 yılında yayınlanmıştır. Eser gerçekten de okuma şevki verecek derecede güzel bir çalışma. İçinde haritalar var ve Hindistan'daki Timurluları anlatıyor. Bu bakımdan günümüz tarihi açısından da, günümüz Hindistan'ının kültür ve tarihini tanımak açısından da önemli bir araştırma eseri.
Evet,
hayırlı olsun.
Bizi ilk arayan dinleyicimize hayırlı olsun. Kitap Hindistan Türk İmparatorluğu Timurlular zamanında Halis Bıyıktay'ın yazdığı bir kitap. 91, 3. baskı. Eğer yeni baskılar yoksa sahaflardadır hocam bu kitap ancak.
Evet.
3. baskısında yapmış önemli bir çalışma. Bir de değerli dinleyicilerimiz, Halime Dindaroğlu adlı dinleyicimizin numarasında ve adresinde bir yanlışlık, bir sorun var. Bizden kitap kazanmıştı, gönderemiyoruz kendisine. Yeniden aramasını bekliyoruz. Halime Dindaroğlu adlı dinleyicimizin. Bu haftaki kitabımızda az önce hocamızın duyurduğu gibi ben bir kez daha tekrarlayayım. Timurlular zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu Halis Bıyıktay'ın. Az sonra konumuzla baş başa olacağız. Hocam Timur'un bu etrafındaki kabileleri birbirine bağlayıp devlet oluşturduktan sonra, ki buralarda Timur'un özellikle siyasi, askeri yeteneğini, dehasını anlatmıştınız. Devletin kuruluşunu anlatmıştınız. Yayılma alanlarını söylemiştiniz hocam. Ancak bir tekrarla girelim istiyorum ben. Ardından Osmanlı Devleti ile ve Yıldırım Beyazıt'la önemli bir savaşı var. Buraya da herhalde 30-40 kilometre uzaklıkta Çubuk Ovası'nda gerçekleşen 1402'deki bizim Anadolu'daki Türk tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuş bir savaş değil mi hocam bu? Onu söyleyeceksiniz, geçeceğiz oraya ama siz bir devletin kuruluşunu, Timur'un ortaya çıkışını, tarih sahnesine çıkışını hocam kısaca özetler misiniz bizlere?
Evet, memnuniyetle. Timur Devleti adını almıştır. Devletin adı da kurucusuyla adlanmıştır, oluşmuştur. Timur'un farklı yazım şekilleri de var. Türkçe bir kelime Timur kelimesi demir demektir. Timur Lenk, aksak Timur demektir. Timur'un gençlik hayatında kabileler arasındaki mücadelelerde ve kuruluş safhasında yapmış olduğu savaşlar sırasında sağ kolu ve sağ bacağından yaralandığını biliyoruz. Tarih kaynakları bu şekilde ifade ediyorlar. Ondan dolayı hem bacağından hem de kolundan, yani Türkçe'de bir ifade var. Çolak, yani yarım kalma anlamına geliyor. Engelleri var. Dolayısıyla bir kahramanlık destanının sonucunda ama tabii ki lider vasfını devam ettiriyor. Çok zeki bir lider olarak, devletin kurucusu olarak ortaya çıkıyor. Birçok savaşın neticesinde hayatta kalabilmiş olması bile büyük bir başarısı onun. Moğol kabileleriyle olan savaşları, yine diğer taraftan kendi kabilesinin liderlik vasfı Barulasların, ki o da Türk-Moğol kabilelerinden, topluluklarından birisidir. Timur, Özbek tarihi açısından da günümüzde çok önemli kurucu bir sima. Yani Şeybani hanların atası, aynı zamanda da Orta Asya'daki Türkistan bölgesinin birleştirici unsuru, büyük bir imparatorluğun kurucusu olarak biliniyor. Bu bakımlardan değerlendirdiğimizde çağının en büyük Türkistan İmparatorluğunu kurmuştur. Devletin adını Timur şeklinde değil de başka şekilde koyarsak Türkistan İmparatorluğu diyebiliriz. Çünkü kurulduğu
Hocam,
saha
ben bunu ilk kez açar mısınız? Yani buna Türkistan İmparatorluğu diyebiliriz.
elbette. Çünkü devletin kurulduğu saha klasik anlamda Selçuklu Devleti'nin bulunduğu bir sahadır. Daha önceki Karahanlıların kurulduğu bir sahadır. Ve Hindistan, Sibirya, Anadolu, Suriye gibi bütün sahalarla birlikte değerlendirilebilir. Timurlular aynı zamanda Hindistan Türk İmparatorluğu'nun da kurucusu, Babür Şahların da kurucusu olması dolayısıyla bir diğer ismiyle Türkistan sahasını birleştiren tek bir imparatorluktur.
Hocam,
Bildiğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin de bir ismi Türk İmparatorluğu'ydu. Yani Avrupalılar diplomasi yazışmalarında Osmanlı Devleti'ne Türkiye Devleti derlerdi. Timurlular zamanında da Timur Devleti'ne yer yer o dönemin tarihçileri bu ismi vermişlerdir.
şimdi tarih ve çocuk programımızda da anlatıyorsunuz. Hunları daha önce Türk tarihinizin de programında da anlattınız. Hunların hakim olduğu coğrafyaya yüzyıllar sonra Timur yeniden mi hakim oldu? Aynı coğrafyadan, aynı sınırlardan mı bahsediyoruz yine hocam?
Özellikle Batı Hunlarının hakim olduğu sahada Timurluların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Timur, devletinin başkenti olarak ilk önce, daha önce de ifade ettiğim gibi, Buhara ve Semerkant bölgesini benimsemiştir. Yer yer devletin başkentini değiştirmiş, Herat yapmıştır, Belh yapmıştır. Farklı başkentler de kullanmıştır. Daha önce programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi, Akhunlar devletinin başkenti neresiydi? Belh şehriydi. Yani Timur'un başkentlik verdiği, başkent olarak kullandığı şehirlerden birisiydi ve Horasan'da en önemli merkezlerden birisiydi. Timur seferlerini çok uzun bir süre yaptığı için, mesela 5 yıllık seferi var, 3 yıllık, 6 yıllık, 7 yıllık seferleri var. Dolayısıyla başkentten çok uzaklarda uzun süreli askeri seferlere çıkıyor. Bu seferler sırasında başkent değişmiş oluyordu. Mesela bir başkenti Şiraz'dır. Bir başkenti bugünkü Azerbaycan sınırlarında Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan Karabağ'dır. Karabağ bölgesi. Orası bir karargahıydı. 1399-1400 yılında Timur burada bir yıla yakın konaklamıştır ve başkent olarak burayı kullanmıştır. Yabancı devlet elçilerini burada kabul etmiştir. Örneğin İspanya kralının göndermiş olduğu Klavyo'yu burada kabul etmiştir. Timur'un sarayında
Hocam,
konaklamıştır.
söylediğiniz bölgede Kafkasya üzerinden Türklerin Anadolu'ya akınlarını yaptığı, geçişlerini yaptığı Demir
Selçuklu.
Kapı diye, evet.
Evet. Derbentler vardır o
Evet hocam.
bölgede. Derbent bölgesidir. Aynı zamanda bu bölgenin hakimiyeti için iki Türk devleti savaşmıştır. Bunlardan birisi Altınorda devletidir. Cüci Hanlığı'nın ya da Batı Moğol Türk Devleti'nin devamı diyebiliriz buna. Berke Han, Batu Han tarafından kurulmuş olan Altınordu devletinin başında 1390'lı yıllara doğru Toktamış Han geçmiş bulunuyordu. 1386 yılında Toktamış Han'la birinci defasında, ardından 1393 yılında da ikinci defa karşılaşmıştır Timur. Her ikisinde de galip gelmiştir. Ancak Toktamış Han'ın her defasında Kafkasya derbentlerine hakim olmak istemesi ve Güney Azerbaycan sahasına kadar inmeye çalışması bir hakimiyet mücadelesi olduğunu gösteriyor Karabağ yöresinde. Çünkü burası bir Anadolu'ya da açılan kapı. Bir diğer taraftan sıcak denizlere inmek, güneydeki sıcak liman ve kavşaklara inmek, ticaret yollarını ele geçirmek temel bir hedef olarak görülüyor Toktamış Han tarafından. Toktamış Han'ın ikinci seferde yenilse de ele düşmeden geri kaçtığını görüyoruz. Ancak Timur tabii ki seferine Karadeniz kuzeyinde devam etmiştir. Berke Han'ın sarayını tahrip etmiş, yakmış ve bu sarayda yapılan kazılar neticesinde bugün de bilmekteyiz ki büyük bir yangın olmuştur Altınordu başkentinde ve hanedanı cezalandırmıştır. Yani Toktamış Han Altınordu Hanlığı'nın parçalanmasıyla neticelenen bir savaş vermiştir. Diğer taraftan Rus knezlikleri açısından ve Rusya'nın kuruluşu açısından Çarlık Rusya Devleti'nin 17. yüzyılda ortaya çıkışı büyük oranda Rus knezliklerini bir devlet etrafında bir teşkilata kavuşturan Timur adına önemli bir siyasi sonuçtur. Timur'un bir başarısıdır bir yönüyle.
Tarihçilerimizin çok tartıştığı bir konu hocam.
Tartışmalı bir konu olarak görülse de bunu bütün tarihçiler bir şekilde ifade ederler dolaylı ya da yani tarafkir evet. Olmaya gerek yok. Gerçekten de Toktamış Han da Türk tarihinde önemli faaliyetleriyle izler bırakmış bir insandır, bir hükümdardır. Altınordu Devleti'nin de mirasını Timur devam ettirmiştir. Tamamen yok etmiştir demiyoruz. Burada başka bir şey var. Kültürel anlamda da, siyasi anlamda da mirasçısı olmuştur. Kendisine bağlamıştır. Aynı zamanda yeniden şehirler kurdurmuş, inşaatlarını devam ettirmiş. Yepyeni bir imparatorluğun bir eyaleti olmuştur Altınordu sahası. Timur İmparatorluğu'dur bunun adı da.
Hocam şimdi burada ilginç bir durum söz konusu oluyor. Az önce bahsettiğiniz yani Türk siyasi tarihi, Türk devletleri tarihi ve coğrafya ilişkisini göz önünde bulundurduğumuzda Derbentler yani Kafkaslar, aşağıda işte Suriye, Irak, Dimaşk bölgesi, Bağdat, Şam o coğrafya evet. Hocam ve Balkanlar. Yani Anadolu'yu kuşatan şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde bir kapılar bütünü gibi sanki. Evet. Birinci sorum hocam şu. Bu Anadolu açısından güneyi, kuzeyi ve batısı çok önemli. Bir ikinci sorum da Türk devletlerinin devamlılığı ve coğrafya arasında sanki bir ilişki var. Selçukluların olduğu coğrafyada bir zaman sonra Timurlular. Selçuklulardan önce zaten Batı Hunları. Ondan önce belki Doğu Sakaları. Yani aslında bir tane devletten mi bahsediyoruz biz Güray Hocam? Önce coğrafya ve Türk siyasi tarihi ilişkisi konusundaki yorumunuzu merak ediyorum.
Evet, siyasi tarihler coğrafyayla genellikle alakalı olarak devam etmiştir. Özellikleri de birbirine benzemektedir. Coğrafya özellikleri gibi siyasi geleneklerin de tarihlerin de birbirini tekrar eden yönleri vardır. Şüphesiz birbirinin aynısıdır demiyoruz ancak benzerlikleri bulmak mümkündür. Örneğin şöyle bir karşılaştırma yapacak olduğumuzda Moğol istilası sırasında Anadolu'da Anadolu Selçukluları bulunuyordu. Cengiz Han'ın ordularının özellikle Hülagü ordularının Anadolu'ya girdiği sırada Anadolu'da Selçuklu Devleti'nin bir devamlılığı söz konusu. Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti var ve başlarında Gıyasettin Keyhüsrev var. Köse Dağı Savaşı'nı hatırlayacak olursak 1243 yılında. Anadolu'nun doğusunda bir karşılaşma gerçekleşiyor. Orta Asya'dan gelen yeni bir Türk, Müslüman Türk İmparatorluğu artık aslında İlhanlı Devleti artık İslamlaşmaya doğru gitmektedir. Tam anlamıyla İslamiyet'e girmemiştir Hülagü Han zamanında ama sonuç olarak bir 30-40 yıl sonra tamamen saray olarak da İslamiyet'e girmiş olan bir Moğol İlhanlı Devleti'nden bahsediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti ile Sivas ve Orta Anadolu bölgesinde bir büyük karşılaşma var. 1270'li yıllarda da devam ediyor bu karşılaşma. Ve neticede biz bu karşılaşmanın 100 yıl sonra Timurlular zamanında da olduğunu görüyoruz. Nitekim Timur 1380-1390'lı yıllarda Kafkasya'ya, Azerbaycan'a, Anadolu'nun doğusundaki bazı yerlere, Irak ve Suriye'ye doğru hakim olmaya çalışırken Anadolu'da da Yıldırım Beyazıt Anadolu'da bir birlik sağlamaya çalışıyor. Siyasi ve coğrafi bir birlik bu aynı zamanda. Anadolu'nun tamamına tek bir siyasi elden yönetim getirmeye çalışıyor. Kendisine bağlı bir hükümet kurmaya çalışıyor. Bu hükümetin merkezinde tabii ki Yıldırım Beyazıt ve Osmanlı Devleti var. Osmanlı Devleti ile Timurlular arasında kaçınılmaz bir yaklaşma var birbirine doğru. Yani hızla doğudan batıya ve batıdan doğuya doğru esen iki rüzgar gibi düşünebiliriz bunu ve çarpışıyorlar. İster istemez ortada bir fırtına kopuyor. Bu fırtınanın adı işte Ankara Savaşı'dır ve Ankara'da 1402 yılında büyük bir karşılıklı meydan mücadelesi, büyük bir dönüm noktası gerçekleşiyor. Bunun sebepleri var ve ittifaklar var. Bundan önce meydana gelen siyasi ve coğrafya el değiştirmeleri var. Siyasi olaylar coğrafyayla beraber değerlendirildiğinde anlam kazanıyor. Çünkü coğrafyanın siyasallaşması, vatan olması, ticaretle alakası gibi bir takım maddi manevi sonuçları var. Kültürel sonuçları var, maddi ve manevi sonuçları var. Bunlarla beraber coğrafyayı ele alırsak o zaman daha doğru bir tahlil yapmış oluruz. Tarih mekansız ele alınamaz, değerlendirilemez. Yani tarihi soyut bir bilim olarak değerlendiriyoruz ama tarihin somut, elle görülen, elle tutulan, gözle görülen, görebildiğimiz tarafları vardır. İşte bu coğrafyadır bir tarafı ve coğrafyanın üzerindeki eserlerdir. Bu eserlerle beraber tarihi canlı şekilde de görebiliriz. Kalıntılarıyla takip edebiliriz.
Hocam zaten devamına geldiğimizde Osmanlı tarihine ki belki de devam edeceğiz tabii ki Osmanlıları da anlatacağız Türk tarihinizin de programında. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Ruslar da yine buradan Kafkasya'dan çıkıp geldiler Erzurum'a kadar hocam. Yani o derecede önemli bir kapı burası, o demir kapı denilecek kadar önemli bir coğrafya. Bir de aşağısı var hocam. Bugün Fırat Kalkanı harekatı gerçekleştiriyor ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri, devletimiz, hükümetimiz.
Evet.
Burada da yine önemli bir Selçuklular zamanında, onun öncesinde belki Tasakalardan başlatmak gerek bu güneş coğrafyamızdaki siyasi tarihimizde.
Tabii milattan önceki yıllar itibariyle Sakaların ya da diğer bir deyişle İskitlerin Mısır'a kadar olan hakimiyetine atıf yapmakta yarar var. Şüphesiz İskit harekatı veya göçleri bir siyasi göç, aynı zamanda siyasi bir fetih harekatı olarak değerlendirilebilir. İskitlerin Mısır'a kadar olan hakimiyet dönemini milattan önceki yıllarda görüyoruz. Daha sonra Akunların bölgeye gelmesi söz konusu ve şu karşılaştırmayı yapabiliriz. Timurlular zamanında Timur'un bu kadar hızlı bir şekilde büyümesi üç devleti ürküttü. Yani korkuttu ve çekinmelerine sebep oldu. İttifak yapmalarına sebep oldu ve birbirlerine de yaklaştırdı bu üç devleti. Bunlardan birisi Altınordu Devleti, ikincisi Memlük Devleti ve başındaki Berkuk, Sultan Berkuk Toktamış Han'la haberleşmiştir ve Timur tehlikesine dikkat çekmişlerdir. Birlikte görüşme kararı almışlar ve anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşmaya Kadı Burhanettin devleti de katılmıştır. Kadı Burhanettin devleti nerede? Bugünkü Sivas ve çevresinde, Kayseri'ye kadar olan sahada, Orta Anadolu'nun biraz doğu bölümünde hakim olan, doğu ile Orta Anadolu arasındaki bir köprü geçit bölgesinde hakim olan Kadı Burhanettin devleti de bu ittifaka katılmıştır. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt'ın da bu ittifak olayına sıcak baktığını görüyoruz. Çünkü Timur tehlikesini Yıldırım Beyazıt da sezmişti.
Evet,
diğer
hocam.
Taraftan Timur'un Karabağ'dan sonra Erzincan Mutahhertan emirliğini kendisine bağladığını, Erzincan üzerinden Kemah ve Sivas kıyısından geçmek suretiyle Bingöl'e girdiğini görüyoruz.
Evet, hocam, coğrafyayı açtı ve geldi. Evet. Ankara'ya doğru geliyor. Biraz sonra değerli dinleyicilerimiz, hocamız Güray Kırpık'la birlikte Ankara Savaşı'na giriş yapacağız.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Az önce doçent doktor Güray Kırpık hocamız söyledi. Şimdi hocam Timur Kafkasya'dan Anadolu'ya giriş yaptı. Orta Anadolu'ya doğru da yaklaştı. Bu esnada az önce çok güzel bir benzetmeyle ifade ettiniz. İki tane yer, iki tane rüzgar esiyor ve Ankara'da yavaş yavaş birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Ama bu süreç içerisinde galiba vurgulanması gereken başka konular da var. Bir de hocam savaşın öncesinde sizin yayınlanmış bir makaleniz var. Sultan Yıldırım Beyazıt'ın Avrupalı krallarla haberleşmeleri, yazışmaları, temasları konusu var. Bu ikisiyle devam edelim hocam.
Bu Timur'un yazışmaları Avrupa krallarıyla,
Timur'un, pardon hocam, evet.
Papalıkla, Bizans İmparatorluğu'yla haberleşmeleri söz konusu. Az önce de ifade ettiğim gibi 1400 yılı itibariyle Karabağ'daki karargahında otururken Timur'u ziyarete gelen elçiler arasında bazılarını görüyoruz. Bunlar çok önemli olaylardır.
Hocam vesika belge var mı buna ilişkin?
Evet,
makalenizde inceleyelim.
Bu mektuplar ve görüşmelerle ilgili hem seyahatnamelerdeki bilgiler hem de bizatihi Timur'un kendi tarihindeki bilgiler var. Bir de Avrupa elçilerinin mektupları var. Avrupa krallarının gönderdiği mektuplar var bu elçiler vasıtasıyla. Bu mektupları yayınlanmış olarak görüyoruz. Farklı dillerde de var. Bu mektupların birkaç tanesini yayınladık. Bunlardan birisi çok önemli tabii ki. Timur'u Yıldırım Beyazıt'la savaşmaya teşvik ediyor. Nerede kaldınız hanımız? Anadolu'yu alınız, bizi de kurtarınız der gibi adeta. Ve bu anlamda Timur'un Anadolu'ya gelişiyle ilgili Anadolu'daki sorunlara da işaret eden mektup bölümleri var. Timur Anadolu'ya gelme açısından bir takım tahriklere kapılmış mıdır sorusunu sormamıza neden olacak ifadeler bunlar. Bir diğer taraftan Timur Avrupa ilişkilerinin Bizans'ı kurtarmaya dönük bir tarafı da olduğunu düşünebiliriz. Çünkü 1396 yılı itibariyle Yıldırım Beyazıt Han İstanbul kuşatmasına devam ediyor. 1396 yılında Niğbeoğlu Savaşı'ndan galip geldikten sonra İstanbul'u yeniden kuşatmayla ilgili bir plan yaptığını anlıyoruz. Ancak Timur'un doğudan gelmesiyle birlikte kuşatmayı kaldırarak Anadolu'ya ve Anadolu'da Timur tehlikesine karşı yola çıkmak zorunda kalıyor. Buradaki haberleşmelere baktığımız zaman Timur'dan kaçanlar Yıldırım Beyazıt'a sığınmıştır. Yıldırım Beyazıt'tan kaçan Anadolu beylerinin bazıları da Timur'un yanına sığınmıştır. Böylece karşılıklı bir siyasi mesele, bir mülteciler ve sığınmacılar meselesi de var. Anadolu beyleri Timur'u Anadolu'daki haklarını almak için sultan olarak tanıdıklarını bildiriyorlar ve bir an önce onunla beraber Anadolu'ya gelmek istiyorlar. Yıldırım Beyazıt'tan geri almak için toprakları. Diğer taraftan Celayirliler ve Karakoyunluların iki lideri Celayirli Ahmet ile, Celayirliler kimdir? Irak bölgesinin hakimi Celayirliler. Bir şekilde İlhanlıların devamı olan bir devlet bu da. Timur'un da akrabaları aynı zamanda. Karakoyunlu Yusuf yine Anadolu'ya geçmiş.
Hocam şöyle bir toparlamak gerekirse 1400 senesi itibariyle bahsettiğiniz bu coğrafyada, Asya'da ve Ön Asya'da kaç tane Türk devleti var?
1400'lü yıllar itibariyle.
1400, evet hocam.
1400'lü yıllar itibariyle.
Karakoyunlu'yu az önce saydınız hocam. Altınordu'yu, evet, saydım. Türkistan İmparatorluğu'yu saydınız. Celayir Devleti'ni saydınız. Kadı Burhanettin Devleti'ni saydınız.
Anadolu'daki beylikler dönemi olduğu için burada 30'un üzerinde devletten bahsedebiliriz. Tabii dünyadaki devletler açısından söylüyorum bunu. Sadece Anadolu'da 20'nin üzerinde beylik var.
Türk devleti hepsi.
Devlet veya devletçik diyebiliriz. Çünkü beylik olunca onlar da kendi içinde bir devlet tabii ki. Devlet, evet, statüsünde görülmesi lazım. Çünkü beyliklerin hemen hemen hepsi kendisine devlet başkanlığı unvanı ve lakabı vermiş, başkent yapmış. Devletle ilgili alametlerin pek çoğunu kullanıyorlar. Kendilerine sultan diyorlar, melik ve sultanul azam diyorlar. Para bastırmışlar, sarayları var, başkentleri var, orduları var. Sadece bir devlet tane, yani Germiyanoğullarının en az 40-50 bin ordusu var.
Büyük devletler de var hocam, Altınordu, evet, var, Osmanlı.
Menteşe Beyliği'nin, evet, donanması var. Aydınoğlu Umur Gazi'yi biz İzmir Fatihi olarak biliyoruz aynı tarihler itibariyle. Yani çoktan fethetmiştir. Ardından İsa Bey, İlyas Bey, bunlar devam ediyor, Aydınoğulları Beyliği. Sarhanoğulları var. Sadece Batı Anadolu'da 8 beylik görüyoruz. Batı Anadolu kısmında.
Onları da, küçük beylikleri de yine Türk tarihinizin de programında hocam anlatacağız, aktaracağız dinleyicilerimize. Ve bu devletler arasında bir de söylediğiniz gibi Bizans var, Batılılar var. Onlarla Timur'un yazışmaları var. Yavaş yavaş bu esnada Neslihan diyor ki bizden kitap kazanan Halime Dindaroğlu adlı dinleyicimiz bize ulaşmış. Ve bir de sorusu varmış. Evet. Şöyle hocam ilginç. Ben Kastamonu İnebolu'luyum diyor. Kitap kazanan Halime Dindaroğlu adlı dinleyicimiz. Cenevizliler hangi millettendir? İnebolu'da yani köyümüzde çok buluntu olurdu ve çok da kalıntı var. Babam derdi ki onlar bu buluntular Cenevizlilerden kalma. Acaba bu Cenevizliler kimdir diye soruyor hocam. İnebolu Ceneviz.
Evet. Cenevizliler eski Fenike Deniz, kolonisi, evet hocam, denizci bir kolonizatör devlettir. Antik dönemlerde Fenike kolonisi olarak bilinirlerdi. Cenova, Ceneviz kelimesi Türkçemizde bu şekilde ifade edilmektedir. Bir şehir ismidir aynı zamanda İtalya'da. Şehir devletidir yani buna eski dilde polis, batı dilinde site ya da polis deniliyor. Şehir devletleri modeli Roma İmparatorluğu'nun çıkış modelidir. Ve Roma Devleti zamanında da Cenova vardı. Cenevizliler antik dönemden bu yana devam eden bir ticaret kolonisi devletidir. Ticaret devleti olması dolayısıyla bütün liman şehirlerinde ve kara limanlarında, kara limanı diyorum buradaki dikkat edin, port dediğimiz kara limanlarında onların altınları, kalıntıları ve pazar yerleri vardır. Kendilerine ait olan buluntular mutlaka çıkmıştır. Nitekim Kastamonu'nun bu yöresi de İnebolu yöresi de İpek yolunun üzerinde bulunan bir pazar yeri durağıdır, menzildir. Mutlaka kervansaray ve hanlar civarında pazar yerleri olduğunu biliyoruz. Anadolu'da Beypazarı, işte Kırıkkale, İnegöl taraflarında ve İnebolu taraflarında da bu tarz kalıntılara rastlanmaktadır. Ticaret merkezleri olan her yerde Cenevizlere ait Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde pazar içerisinde görebiliriz. Bu kalıntılar orasının Cenevizlilere ait olduğunu göstermez. Tam aksine Cenevizlilerin limandan verdikleri paralarla ilgili kalıntılar da buluntular da olabilir. Bir ticaret malı da olabilir. Bu çok delil olarak kullanılmaz. Çünkü ticari mallar veya dolaşımdaki emtia dediğimiz bu ticaret yolları üzerindeki buluntular çok uzak diyarlardan gelmiş de olabilir.
Evet. Hocam zaman da daralıyor galiba. Savaşa doğru geldik hocam evet.
Evet 1402 Ankara Savaşı hem Osmanlı tarihi açısından hem de Türk tarihinin geneli açısından çok istisnai sonuçlar getirmiştir. Bu bakımdan bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Özellikle İstanbul'un fethi diyebildiğimiz 1453 yılındaki olayın fethi olayının 50 ile yakın ertelenmesi neticesini getirmiştir. Çünkü Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatmaktaydı ve kara ve deniz yoluyla kuşatmaktaydı. Alınması belki an meselesiydi. Böyle bir dönemde imparatorluğun başında da kimse yoktu. Yani Bizans İmparatorluğu'nun başındaki imparator da Avrupa'ya sığınmış bulunuyordu. Savunmasızdı ve zayıftı. 50 ile yakın devletin parçalanması, Osmanlı Devleti'nin parçalanması neticesini getirmiştir. Katkı veya artı değer olarak da değerlendirilebilecek yönler var mıdır? Tabii bunu zaman içerisinde ortaya çıkan sonuçlarla birleştirdiğimizde farklı şekilde de bakılabilir olaya. Orta Asya'daki Timur Devleti'nin gücü açısından büyük bir imparatorluk olmasını sağlamıştır. Timurluların Anadolu'yla ve Orta Doğu'daki hakimiyetleriyle ilgili meseleleri çözmesiyle sonuçlanmıştır diyebiliriz. Timur Han Anadolu'nun tamamına hakim olmuş. Rumeli bölgesi hariç olmak üzere hepsini vergiye bağlamıştır. Beyliklerin hepsi yeniden bağımsızlığını kazanmıştır ve ayrı ayrı Timur'a vergi vermeye başlamışlardır. Suriye bölgesi Timur'un emrine girmiştir. Doğu Akdeniz limanlarından vergi kesmektedir Timur. 1403 yılında da İzmir'i kendisine bağlamak suretiyle bölgenin Batı Anadolu'daki limanlarını bile vergiye bağladığını görüyoruz. Tabii bu durum Avrupa'yı rahatsız etmiştir. Yani Timur'dan böyle bir şey beklemiyorlardı. Timur'un aldığı yerlerin bir süre sonra kendi ellerine geçeceğini bekliyorlar.
Bizans'ın. Hocam tabii şimdi ki. Tarihi bir bütünlük içerisinde ele almak ve kavramak anlamında izninizle sormak istiyorum. Biliyorum farkındayım Neslihan bir türlü savaşa başlayamadık ama Beyazıt'ın İstanbul'u kuşatması ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşatması arasında hocam İstanbul'un fethi anlamında bazı farklılıklar söz konusu olabilir mi? bu az önce söylediğiniz tez bazı tarihçilerimiz tarafından paylaşılıyor. Ankara Savaşı ve Osmanlı'nın bu savaşı kaybettikten sonra Fetret dönemine girmesiyle birlikte İstanbul'un fethinin bir 50 sene geciktiği yolunda bir tez var. Ama hazırlık aşamasında Sultan Fatih Mehmet Han'ın yaptığı o top döktürmesi, bütün planlamaları, hazırlığı, kararlılığı aynı süreci Yıldırım Beyazıt döneminde ve Yıldırım Beyazıt'ın şahsında görebiliyor muyuz?
Şu şekilde konuyu değerlendirerek daha iyi olur. Tarih olaylarında bu böyle olsaydı böyle olurdu şeklinde kesin bir sonuç olur. Yoktur. Evet, o şekildeki değerlendirmeler çok doğru olmaz ama sonuç itibariyle olması planlanmış bir olay var. Yani İstanbul kuşatılmış ve kuşatma altında kuşatma devam ediyor. Birkaç yıldır devam eden bir kuşatma var. Böyle bir durumdan dolayı değerlendirmeyi mantıklı buluyoruz.
Hocam Avarlar da kuşatmıştı daha öncesinde.
Evet, Avarlar da kuşattılar. Ancak Avarların kuşattığı dönemi 1616-1617 dönemindeki kuşatmayı kara kuşatması olarak değerlendirebiliriz. Denizden kuşatma olayı yok. Yıldırım Beyazıt'ta da kısmen deniz kuşatması zayıftır. Ancak Bizans Avrupa'dan yardım alma açısından zayıftır. Fetih olabilirdi. Bu bakımdan Timur'un gelmesini büyük bir boşluk oluşturma olayı olarak da değerlendirebiliriz.
Yani böyle bir sonucu olduğunu değerlendirebiliriz hocam.
Değerlendirebiliriz. Çünkü çok kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti yaklaşık 40-50 yıl içerisinde toplanmıştır. Yeniden birlikte bir tek büyük güç haline gelince ilk işi İstanbul'un fethi olmuştur.
Hocam peki savaşa doğru son 3 dakikamızda herhalde savaşın ayrıntılarına bu hafta giremeyeceğiz galiba ama Sultan Beyazıt'la Timur Kağan arasında iletişim, yazışma, görüşme savaş öncesinde ne düzeyde ve ne nitelikte?
Timur kendisini Müslüman bir Türk hükümdarı olarak görüyordu.
Hocam, sünnet,
Yıldırım Beyazıt da öyle görüyordu. İkisi de Ehl-i Sünnet, Hanefi mezhep diyebildiğimiz bir ekolden hükümdarlardı. Mektuplaşmalarında siyasi meseleler ağırlık basmaktadır. Hakimiyet, yani cihan hakimiyeti diyebildiğimiz bir hakimiyet mücadelesi var. Birbirlerine karşı kullandıkları siyasi argümanlar var. Mektuplarda tahkir edici ifadeler de görüyoruz yer yer. Ancak bunlar sıcak gündem meseleleridir diyebiliriz. Esas mesele Timur'un kendisine itaatini istiyordu Yıldırım Beyazıt'tan. İtaat et bana diyordu. Mesele çözülsün, seferden de vazgeçeyim diyordu. Yıldırım Beyazıt ise özellikle onun Doğu Anadolu'da kendisine bağlı olan bölgeleri ele geçirmesine kızıyor. Bir taraftan da Karakoyunlu Yusuf ile Celayirli Ahmet'in kışkırtmaları da, tabii Yıldırım Beyazıt'a karşı kışkırtmaları da var. Yıldırım Beyazıt'ın yanından Timur'a karşı kışkırtıyorlar. Bu tarz meseleler var. Timur'un Sivas'taki şehirde yapmış olduğu katliam olmasa belki bu kadar da bir sıcak gündem olmayacaktı.
Hocam,
gittikçe savaşa yaklaşan bir sebep olmuştur.
Evet. Hocam şu anlamda sordum. Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasındaki yazışmalarda çok ağır ifadeler var. Burada da
benzeri ifadeleri
var mı hocam?
Belki daha ağırını diyebiliriz. Burada görüyoruz. Mektupların tamamı elimizde olduğu için tamamına yakını. Tacut Tevarih adlı Hoca Saadettin Efendi'nin kitabında da aynıyla bulunmaktadır bu mektuplar. Yine Osmanlı tarihlerinin hemen hemen birçoğunda bulunan ifadelerdir bunlar. Genel Osmanlı tarihlerinin tamamında o dönemde yazılmış olanlarda da Ankara Savaşı'nı görüyoruz. Yine Zafername ismiyle bildiğimiz Timur'un hayatının yer aldığı, onun zaferlerinin yer aldığı bir Vakanüvis tarafından, Timur'un Vakanüvis tarihçisi tarafından, Şerafettin Ali Yezdi tarafından yazılmış olan kronikte de bu bilgiler detaylı şekilde bulunmaktadır. Savaş çok detaylı biliyoruz. Savaşın yerini
haftaya artık hocam
yaklaşık evet. Olarak yani bir takım tartışmalar var orada da. Ankara'nın güneyinde mi oldu, kuzeyinde mi oldu, Çubuk'ta mı oldu? Bazıları bir şeyler böyle söylüyorlar.
Hocam o tartışma
bizim şahsi kendi kurumumuzun genel kanaati de şimdiye kadar Çubuk bölgesindeki
Çubuk Ovası'nda.
Evet, Çubuk Ovası'ndaki buluntular ve izler daha güçlü olmasını
sağlamıştı. Mirya Kefaloğlu'na ilişkin tartışma çok yoğundu ve jeologların da yardımıyla, Refik Turan hocamızın da Türk Tarih Kurumu Başkanı çabalarıyla o aşıldı hocam savaşın. Şimdi burada da mı aynı şey söz konusu?
Buradaki daha kesin.
Kesin,
yani
Çubuk.
Burada o kadar bir fark yok. Mirya Kefaloğlu'nda çok farklı uzak bölgeler, 150 kilometre uzaktaki yerleri gösterenler var. Burada ise çevrili, yani tabii evet, hocam çok, yani çok uzak bir saha değil. Askeri manevra yapılabilecek kadar yakın birbirine.
Hatta Çivril Belediyesi hocam itiraz ediyordu. Hayır, savaş burada gerçekleşti.
Çivril neredeyse 200 kilometreye yakın farklı bir
hocam bölge. Peki bu Timur ve şey arasındaki, Sultan Beyazıt arasındaki yazışmalara ilişkin, mektuplara ilişkin özel çalışmalar var mı?
Evet, Timur'la ilgili mektup, Avrupa ile haberleşmeleri ve Yıldırım Beyazıt'la ilgili
hocam,
haberleşmeleri,
süremiz bitmiş.
Mektuplaşmaları yayınlandı.
Neslihan'dan sert bir uyarı, sert değil mi? Bitirmişiz hocam. Haftaya devam edelim.
Sağlık olsun.
Haftaya hocam, evet. Evet. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Değerli dinleyicilerimiz, bir dakikada açtık hatta. Hoşçakalınız diyorum, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyorum.
Tarihinin izinde.